gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Tüten.
Ben Sümeyra Yaman.
Bir soru mu var programımız değerli konuklarıyla devam ediyor. Bugün konuğumuz sevgili Doktor Rukiye Karaköse. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Nasılsınız?
İyiyim, çok şükür. Bol şükretmemiz gereken zamanlardayız. Her zaman öyle ama bugünlerde biraz daha öyle.
Evet.
Ne kadar yoksunluklar yaşıyor olsak da farklı nimetler de yaşıyoruz. Böyle online mecralarda buluşmak gibi pandemi günlerinde.
Evet, elhamdülillah. Hocam sorularımızı yönlendirmeden önce sizinle alakalı küçük bir bilgilendirme sevgili dinleyicilerimize yapmak istiyoruz. Doktor Rukiye Karaköse, kendisi klinik psikolog, psikoterapist, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları ve Psikoloji bölümlerinde okumuş, yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Akabinde yine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Doktorasını İstanbul Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Halen serbest psikoterapist olarak görev yapmaktadır. Diyanet TV'de Profesör Doktor Kemal Sayar ile birlikte hazırlayıp sunduğu İnsan Halleri programıyla İnsanlık Dergisi tarafından düzenlenen İyilik Ödülleri kapsamında Yılın Televizyon Programı ödülünü almıştır. Alanıyla ilgili pek çok kitabın yazarı ve eş yazarı olan Karaköse, Seyahat Terapi adlı kitabıyla BCA Times gazetesinde Altın Kadem ödülüne layık görülmüştür. İngilizce ve Arapça bilmektedir, ney üflemekte ve klasik Türk müziği okumaktadır. Evet hocam.
Evet, maşallah diyelim. Evet. Rukiye hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Hocam, bazı konular var ki sadece o konuya ilgi duyanlar için önem arz eder. Fakat bunun yanı sıra bazı konular da vardır ki her insanın hayatında anlamlı bir yere sahiptir. Bugün sizinle birçok insanın hayatında önemli bir yere sahip olan aşk ve ilişkilerden bahsetmek istiyoruz. Evet. Öncelikle aşk kelimesinin kökenine baktığımızda ışk kelimesiyle aynı kökten geldiğini görüyoruz. Peki bu ışk birden parlayıp gözümüzü alan bir ışık mı? Yoksa karanlıkta yolumuzu bulmamıza yardım eden bir ışık mıdır hocam? Aşk kelimesiyle neyi kastediyoruz?
Evet, şimdi etimolojik olarak ışıkla aynı yani kökten geliyor. O sarmaşık demek. Bir ağacın etrafına sarılan ve onun öz suyunu çeken, onu biraz da kurutan bir sarmaşık etimolojik olarak kökeni. Yolumuzu aydınlatan bir ışık olabilir mi? Bu çok tartışılabilecek bir şey. Şimdi aşk insanın geçici olarak aklının başından gitmesi diyebiliriz. Genel geleneksel yorumlarda öyledir. Şarkılara, şiirlere, edebiyata baktığımızda insana dair pek çok hali, duyguyu, durumu psikolog ve terapistlerden, psikiyatrlardan çok daha güzel anlattığını görürüz. Bunu pek çok meslektaşımız da böyle kabul eder. Edebiyata baktığımızda işte aşkın deli ettiği, aklı baştan aldığı gibi ifadelere pek çok dilde defaatle rastlıyoruz pek çok eserde. Bunu nörobilim de doğruluyor modern zamanlarda. Şöyle ki beynimizin pek çok fonksiyonu var. Duygular, düşünceler, kaygı, korku, sevinç, öfke gibi hem bu günlük hayatımızı sürdürmemizi sağlayan duygular var bunun içinde. Hem öğrenmelerimiz var, hafıza var, geçmiş anılarımız var. Beynin pek çok fonksiyonu var. Beynin yürütücü işlevleri yani akıl, mantık, muhakeme, frenleme, kendini engelleyebilme gibi denetimle ilgili işlevleri beynin ön lobunda, ön korteksindedir. Alnımızın hemen arkası diye tarif edebiliriz yerini. Mesela aşık insanların beyninde pek çok salınım oluyor, pek çok nörotransmitter, günlük dilde hormon deniyor da hormon değil aslında. Yani nöro ileticiler diyelim, duygularımızla ilgili. Oradaki aktivasyonu sağlayan bir takım ileticiler salgılanıyor. bunların salgılanmasıyla beraber beynin o ön bölgesine kan gitmediğini görüyoruz. Bir bölgeye kan gitmemesi demek o bölgenin çalışmaması demek. Ya da minimumda çalışması demek. Yani beynin ön korteksine aşık insanda kan gitmiyor ne demek? Beynin mantık, muhakeme, kendini frenleyebilme, kendini denetleyebilme gibi işlevlerinin pek de yapılamaması demek. Bu anlamda coşkun bir ruh hali, taşkın bir ruh hali, salınan o nöroiletişimler sayesinde mesela korku duygusu azalıyor. Aşık insan daha cesur olabiliyor. Normalde yapmayabileceği şeyleri, atmayabileceği adımları aşıkken gözü kara bir şekilde atıyor ki buna dair de çok fazla edebiyatımızda unsur bulabiliriz. Deliyim, gözü kara, deliyim diye Roma'yı da yakarım. Bunun gibi çok fazla çünkü bu ortak akıl ve ortak duygu, insanlığın ortak mirası. Dünyanın neresine gidersek gidelim, insanın beyin kimyası değişmiyor, duyguları değişmiyor. Yaşamasının dışa vurumunun şekilleri birazcık kültürel olarak değişse de özünde insan insandır her yerde. Ve insanın o dönemde daha coşkun, daha taşkın, daha korkusuz ya da daha az korkulu olduğunu görüyoruz. Yine beynin değer yargılarıyla ilgili bölgesinde de birazcık aktivite eksikliği oluyor. Yani değer yargılarımız gelişiyor. Normal koşullarda asla olmaz, böyle biriyle yapamam, böyle birini hayatıma alamam, ne işim olur diyeceğimiz birine o dönemde çok sıcak bakabiliriz. Hatta kendimizi ikna etmeye çalışabiliriz kendimizi ve başkalarını. Ya öyle diyorsunuz ama o işte çok farklı birisi. Sizin düşündüğünüz gibi değil, sizin gördüğünüz gibi değil diyerek değer yargılarımızı oldukça esnettiğimiz bir dönemdir. Başka neler olur insan aşık olunca? O karnında, midesinde kelebekler uçuşması denen içinin kıpır kıpır olması, müthiş bir heyecan ve coşku hali, haz hali, dopamin fırtınası diyebiliriz. Çok acayip mutlu, coşkulu, ayakları yerden kesilmiş gibi hissedebiliriz. İşte Leyla olmak, ayakları yerden kesilmek gibi tabirler bunun için kullanılıyor. Böyle de bir hal, yani yolumuzu aydınlatan bir ışık mı bu konuda şüpheliyim. Çok coşkun ve taşkın bir ruh hali olduğu için normal zamanlarımızda yapamayacağımız kadar cesur olmamızı, risk almamızı, atılgan olmamızı sağlayabilir. Sanatsal anlamda çok üretken olmamızı sağlayabilir o coşku hali. Bilhassa aşıkken değil ama aşık olduktan hemen sonraki aşamada bir ayrılık, kavuşamama gerçekleştiğinde daha güzel ürün veriliyor malum. Ayrılıklarda yazılıyor en güzel şarkılar, şiirler. Hani çok sevdim, sonra da kavuştum, böyle süperiz, harikayız diye şarkı yazmıyor pek insanlar. Genellikle ayrılık şarkıları, ayrılık türküleri çok yanıktır. Onlar bilinir, onlar söylenir. Böyle bir dönem aşk. İnsanın hayatının her döneminde başına gelebilir mi? Gelebilir. Tecrübeler onu gösteriyor. İnsanlar çok küçük yaşlarda da aşık olabiliyorlar. 60 yaşında, 70 yaşında da aşık olabiliyorlar. Tabii aşk böyle bir hormonal altyapısı olan çok güçlü bir çarpılma hali. Ama buna eğer sonrasında başka manevi duygular da eşlik ederse bu olgun, ayakları yere basan bir sevgiye de evrilebilir. Böyle bir ihtimal var. Bu olmazsa sadece nefsin hazlarına yönelik bir şey olur. Sahip olma arzusu olur. Sahip olamayınca da ya benimsin ya toprağın gibi böyle hani nefrete dönen anında onu kötüleyen, bir uçtan bir uca giden yani. Hmm. Sen benim dünyamsın, sensiz olmuyor derken bir yandan da işte senden kötüsü yok, beni bıraktın zalim, işte git bıraktın gittin zalim. Ya senle yapamamıştır belki, yani yıldızınız uymamıştır ya da yaparım sanmıştır ama sonra görmüştür ki olmuyor, yürümüyor. Yani bitebilir bir ilişki. Burada onu işte dünyanın en zalim, en kötü kişisi gibi görmekte aşkın biraz orada daha nefsle, ego ile ilgili bir şey olduğunu gösteriyor. Sahip olamayınca ondan kötüsü yok. Hani çok aşıktın? O zaman bu çok, evet, sağlıklı da bir hal değil. Ha, evet. Sağlıklı değil diye ne yapalım? Aşık olmayınız mı diyoruz gençlere? Biz ne dersek diyelim, olan olacak. Onunla ilgili bir tavsiyede bulunmak manasız oluyor. Çünkü işlemez yani. Bu yağmurda ıslanmayın demek gibi bir şey. Bir şekilde yağmura yakalanacak ve ıslanacak insanlar. Ama bunları unutmayalım, aklımızın bir köşesinde kalsın. Çok kalıcı, çok hayati kararlar vermek söz konusuysa, işte o insanla evlenmeye karar verdik, onun için şehir değiştirmeye karar verdik, okulu bırakmaya falan karar verdik ya da ciddi işte ailevi değerlerimizden, kendi sahip olduğumuz manevi değerlerden uzaklaşıp radikal kararlar alacağız. O zaman bir durup düşünelim, bu hal geçici bir hal olabilir. O yüzden kalıcı kararlar almak için biraz beklesem iyi olur diye. Yani biraz beklenildiğinde o beyindeki kimya sakinleşiyor yavaş yavaş. Araştırmalar çeşitli rakamlar söylüyorlar ama çok hızlı hareket etmemek lazım eğer böyle bir yoğunluk içerisindeysek. Ciddi kararlar almamak lazım. Alacaksak da bizi çok iyi tanıyan, seven ve aklı başında sevdiklerimize danışarak, ya böyle bir şey yapıyorum ama hani ben duygularımın etkisi altında bunu yapıyorum. Sen duygular etkisi altında olmayan, objektif bir tanıdığım ve beni seven bir insansın. Sen ne diyorsun bu karara? Tutar yanı var mı? Olur mu? Yürür mü? Bizden bir şey olur mu diye danışmakta yarar var eğer yapabiliyorsak.
Hocam küçük bir parantez açarsak eğer bu soruya. Yani duygularımızın aslında biyolojik yapıyı etkilediğini, bu frontal korteksi etkilediğini söylediniz. Yani aşk aslında mantıklı düşünmeye ket vuruyorsa bu dönemde sağlıklı kararlar alma mekanizmamız da aslında biraz bozuluyor. Kesinlikle. Bu noktada ya çevresel etkenlerden yardım almamız gerekiyor veya biraz duygularımızın sakinleştiği bir dönemi beklememiz gerekiyor. Doğru mu anlıyorum hocam?
Kesinlikle çok doğru, çok güzel özetlediniz. Yani bu çok yoğun bir duygusal dönem. Duygunun evet hormonalde bir altyapısı var ama bunlar yeni keşfedilen kısmı hormonal altyapı. Binlerce yıldır bunun aklı baştan aldığı biliniyordu farklı ifadelerle. Bu dönemde çok acil, çok büyük, çok hayati kararlar almamak lazım. Eğer alınacaksa da mutlaka istişare etmek lazım. Ehil insanlarla, bizi tanıyan ve bizi seven insanlarla istişare etmek lazım.
Evet hocam, peki şunu sorayım. İçinde bulunduğumuz bu zaman dilimi adeta bir gösteri medeniyetine dönüşmüş durumda. Sosyal medyada her insan ben çok mutluyum mesajını vermekten adeta haz duyuyor. Videoya çekilen evlenme teklifleri, sürpriz doğum günü kutlamaları veya sevgililer günü kutlamaları gibi bazı kalıplar gençlere dayatılıyor adeta. Bu gösteri medeniyetinde aşk da bir nesne midir? Bu kalıplara karşı olan bir genç toplumdan dışlanmadan nasıl bir davranış geliştirebilir?
Evet, yani aşk da bir nesne midir? Aşk da gösterisi yapılan, teşhiri yapılan bir seyirlik nesneye doğru dönüşüyor. Tabii ki çok yoğun aşk yaşayan insanın o an bunu teşhir edecek ruh hali olmaz. Aşk iki kişilik bir deliliktir. Aşk birine sarılıp bütün dünyayı dışarıda bırakma halidir. Gerçekten bir aşk varsa ortada teşhire ihtiyaç duymaz zaten o iki kişi. Ama aşk yok da aşkmış gibi yapılıyorsa ortada bir şey yokken ya da bir çekimdir, beğenmedir, hoşlanmadır, arzulamadır bir sürü duygu var aşkla karıştırılabilecek. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var, diyor ki sen şehvetin adını aşk koymuşsun, oysa bilsen şehvetten aşka giden yol ne uzundur. Yani insanların çoğu o hissettiği çok yoğun çekim ve arzuyu aşk olarak adlandırıyorlar. Ondan sonra işte sahip olamayınca da o küfür, kıyamet, kavga, ondan kötüsü yok, bir anda buna evriliyor. Oradan anlıyoruz zaten çok temelsiz, sağlıksız bir hal olduğunu. O haldeyken gerçekten yoğun bir aşk yaşıyorsa iki kişi, onu çok teşhir etmeye de ihtiyaç aslında duymazlar, duymamalılar. Fakat aşk değil de bir hoşlanma, beğeni varsa ve bir ilişki varsa onu aşkmış gibi paketleyerek, allayıp pullayarak satmak çok yoğun bir davranış örüntüsüne dönüştü günümüzde. Evet, bir teşhir, gösteri medeniyetinde yaşıyoruz. Ve genç ya da orta yaşlı, hatta ileri yaşta insanları da etkileyen bir durum bu. Ben doktora tezimde yaşlılık konusunu çalıştım, yaşlı refahını. Dolayısıyla hani yaşlı insanlarla da ve onların psikolojileriyle de epey hemhal oldum. Ucundan kıyısından her yaşa bulaştı bu gösteriş, teşhir davranışı diyelim. Ama elbette tabii ki gençlerde daha yoğun. Sahip olduğu her neyse ona sahip olmayan diğerlerine göstererek, imrendirerek kendinin üstünlük duygusunu tatmasına hizmet ediyor. Bak, sende olmayan bir şey bende var. O zaman ben değerliyim. Bak, sende olmayan bir ilişki bende var. Seviliyorum, seviyorum. O zaman ben değerliyim buna sahip olduğuma göre. Mesela şu tarz böyle kamyon arkası yazısına benzer özdeyişler türedi. Bu tarz influencerların daha çok sergilediğini görüyorum. Ben de gözlem amacıyla bazılarını çok haz etmesem de takip ediyorum. Ne olup ne bitiyor diye. Bir tarafım da iletişimci olduğu için. İşte mesela sevdiği birine ya da arzuladığı birine kavuşup onunla ilişkisiyle ilgili işte çiçekler, havai fişekler vesaireyle bir fotoğraf, video, teklif, yüzük paylaşıldığı zaman kalbin temizse hikayen mutlu biter. Hadi canım, hikayesi çok mutlu bitmeyenler, dert çekenler, kayıplar yaşayanlar, ölümler, üzüntüler, ayrılıklar yaşayanların kalbi temiz değil mi? Bu nasıl bir zalimce mantık? Yani şunu söylüyor, benim kalbim temiz, o yüzden böyle bir mutluluğu hak ediyorum. Siz de derdinize yanın artık, bilmiyorum. Yani sizin, herkesin ilişkisine bakalım. Benim ilişkim harika. Pırlantalar, havai fişekler, evlilik teklifleri. Benim kalbim temiz, ben de bunu hak ettim. Size de işte dua edin, Allah size de nasip etsin. Oldu. Çok çarpık bir yere doğru gidiyor. Yani adalet anlayışını, bunu izleyen bir genç ilahi adaleti de sorgulayacak. Neden bazıları bu kadar mutlu ve her istediğine kavuşuyor? Zengin, ünlü, güzel bir ilişkisi var, değer görüyor, seviliyor. İşte biz onu görüyoruz ama biz onu şeyde görüyoruz, kamera önünde görüyoruz. Ki arka plana da baktığımızda çok sağlıklı olmayan ilişkilerin öyle alınıp kullanıp muhteşemmiş gibi sunulduğunu görüyoruz. Sonra birkaç ay sonra elinde patlayabiliyor o ilişki. İşte ya aldatmaya, çok uygunsuz şekillerde birbirine hakaret ederek, üzerek ayrılıklar. Ondan sonra da bir süre o ayrılığın şarkılarını, teşhirlerini dinliyoruz. Ah ne kadar da üzülüyorum. İşte üzülme, Allah sana sabredince istediğini verecek falan. Bunların da pazarlanması ayrı. Yani ne yaparsanız onu bir satışa dönüştürebiliyorsunuz. Aldığınız teklifi, yaptığınız düğünü, gittiğiniz tatili, balayını, çocuk doğurursanız o çocuğu, o çocuğun kullandığı ürünleri, dişinin çıkmasını, her şeyi pazarlayan, anneliği bile pazarlayan bir gösteri medeniyetinde yaşıyoruz maalesef. Her yaştan insanı etkiliyor, fakat tabii ki kitle iletişim araçlarına adaptasyonu, sosyal medyaya adaptasyonu çok yüksek olan gençler daha fazla etkileniyor gibi görünüyor.
Evet, bu sorunun başında aslında bazı kavramların aşkla karıştırıldığından bahsettiniz. Bu ayrımı yapabilmek adına, yani tutkudur, sevgidir, aşktır, bunların birbiriyle arasındaki bağ nedir hocam?
Tutku çok güçlü bir fiziksel çekim diyebiliriz. Aşkta da aslında çok güçlü bir fiziksel çekim var. Onun yoğunlaşmış halidir. Sevgi biraz ayrılıyor burada. Sevgi bir insanın iyiliğini istemektir. Yani bizimle olsa da olmasa da, bizim olsa da olmasa da onun iyiliğini istemektir. Erik Fromm Sevme Sanatı adlı kitabında çok güzel bir şekilde anlatır bunu. Der ki, gerçekten birine çok romantik duygularla bağlı olduğunu iddia eden biri aslında onu kardeşane, dostane duygularla da seviyor olmalıdır. O zaman inanmalıyız buna. Nasıl? Yani kardeşinin ne kadar anlaşamasan bile bazen, ne kadar her yaptığını onaylamasan bile kardeşinin daima iyiliğini istersin. Hatta yolunuz ayrılsa bile gerçekten kardeşinse. Diyor ki eğer birini gerçekten seviyorsan, karşı cinsten birini, bu gerçek bir sevgi ise seninle olursa güzel, seninle olmasa da yine onun iyiliğini istersin. Bu ayrılık seni üzse de. Ama aşkı burada ayırıyoruz. Aşk diyor ki hayır, ya benimsin ya toprağın. Benim olmazsan işte senden kötüsü yok, senden zalimi yok. Sahip olmak ve tüketmek istiyor aşk. Sevgi öyle değil. Sevgi yeşermesini istiyor onun. Artık benimle yeşerirse güzel ama kendi başına da yeşerirse yine iyi olsun, yine mutlu olsun istiyor. Sevmek o çiçeği oradan koparmadan sevebilmek birazcık aslında. Aşk diyor ki koparayım, alayım, ben bunu eve götüreyim, benim olsun, bir tek ben, benim olsun. Sevgi de diyor ki bu nerede iyiyse orada olsun, nerede rahatsa, nerede mutluysa. Cemal Süreyya'nın da sanıyorum bir şiiri vardı. Sensiz yaşayamam derler, ben onlardan değilim, ben sensiz de yaşarım ama senle daha güzel yaşarım diye. Ya bu kimindi, bir bakayım ben yayından sonra da bir an emin olamadım ama öyle hatırlıyorum. Yani sensiz yaşayamam diyen taraf aşıktır. Sensiz de yaşarım ama senle daha güzel yaşarım diyen taraf seviyordur. Ve kalıcı olan sevgidir. Ayakları yere basan sevgidir. Değerli olan, değer katan, büyüten, yeşerten, karşıdakinin de iyi olmasını, büyümesini, gelişmesini isteyen sevgidir, aşk değil.
Aşk biraz daha bencilce bir duyguyla kesinlikle yaşanıyor diyebiliriz yani.
Kesinlikle, bencilce ve sahip olma arzusuyla.
Peki hocam, yani ilişkiler aslında toplumsal kabullenişle beraber her dönemde yeni bir kalıba bürünüyor. Mesela dedelerimizin ilişki biçimiyle torunlarının ilişki biçimi arasında büyük farklılıklar görebiliyoruz. Bu hızlı değişime neden olan faktörler nelerdir ve bu değişimin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedebilir miyiz hocam?
Şimdi zaman değişti. Zaman değişince davranış biçimleri ve yaşam biçimleri de değişti. Zaman değiştiren kastımız nedir? Kitle iletişim araçlarının sayısı ve etkinliği arttı. Özellikle son 20 yıldır da internet teknolojisi ve son 10 yıldır da daha yoğunlukta sosyal medyanın kullanımıyla bu ilişki biçimleri değişti. Dolayısıyla ilişkilere dair kültürümüz de çok farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Dedelerle torunların elbette çok büyük devasa farklar var yaşam tarzında ve ilişki kurma tarzında. Dedelerin zamanında bir insan birini sevdiğinde, aşık olduğunda işte camda veya su başında veya işte bir seyre çıkarken görülmesi bir ihtimaldi. Telefon falan hak getire zaten. Uzaktan görecek, çok cesursa belki mektup yazacak. İşte Yemenilerin renklerinden, oyalarından karşı tarafa mesajlar verilecek. Gönderilen bir mendilden, bir hediyeden. Sevdiğim bir Türk sanat musikisi eseri var. Muntazır teşrifini hazır kayık, ince yaşmakla bu cuma seyre çık diyor. Yani kağıthanede, Sadabat'ta işte şeyler, kayık sefaları yapılırmış o zaman. Artık bir sevdiği varsa da dede, o zaman tabii dede değil, delikanlı, onu görmek için bekliyor ve bu şarkıyı söylüyor. Diyor ki ince yaşmakla, yaşmak peçe, ince bir peçeyle seyre çık da yüzünü biraz olsun oradan görebileyim yani. Tamamen de görmeyecek ama kalın değil, ince bir peçeden birazcık görmeye razı. İletişim az olunca aşkı besleyen meraktır bu arada. Merak ve ilgidir. İletişim az olunca çok fazla bir merak, ilgi uyanık kalıyor ve ona şarkılar, şiirler, türküler, hayaller büyütülüyor. Shakespeare diyor ya, hayalinizdeki ruhları beğendiğiniz bedenlere giydiriyorsunuz, ona da aşk diyorsunuz diye. İşte hayal ediliyordu eskiden, Shakespeare'in zamanında tabii bu. Hayal ediliyor, işte ona biz en güzel vasıfları hayalimizde yakıştırıyoruz, büyütüyoruz, idealize ediyoruz. Sonra o beğendiğimiz bedene, beğendiğimiz kişiye onu yakıştırıyoruz, idealize ediyoruz. Zaten aşk bir kişinin ideal, muhteşem olduğunu zannetmemizle öyle olmadığını anlamamız arasında geçen süredir derler. Yani onun da normal bir insan evladı olduğunu, bizim gibi eksikleri, kusurları olduğunu anlayıncaya kadar geçen süreye aşk diyoruz. Shakespeare işte bunu söylerken bugünleri görmedi. Görseydi kim bilir nasıl bir yorum yapardı. O hayaldeki idealize edilen merak ve ilgiyle beslenen aşk bugün beslenemiyor. Bugün süpermarket aşkı diye tabir ediyorlar bugünkü yaşanan ilişkileri. Çünkü çok fazla seçenek var. Sosyal medya sayesinde sonsuz seçenek bolluğu var. İstersem herkese yazabilirim, herkesle irtibata geçebilirim. Bir sürü insana arkadaşlık ya da işte takip isteği, beğeni gönderebilirim. Biri olmasa biri olur, biri cevap vermese biri verir gibi bir sonsuz seçenek yanılsaması var bugün. Ve hiç sağlıklı değil, hiç altı dolu bir ilişki biçimi değil. O geçmişte tabii ki o zaman da çok iletişim çok çok azdı. Eğitim hayatı bu kadar yoğun değildi. Karma bir iş hayatı ya da eğitim hayatından söz edilemezdi. İnsanların birbirlerini görmesi, duyması, haberdar olması çok zordu. Çok uzaktan bir bakışla aşık olur. Bir bakışla işte bir sene, iki sene ona yanardı insanlar. Şimdi o ilgi ve merak oluşamıyor. Çünkü 24 saat iletişim halindeyiz zaten hepimiz birbirimizle. Yani ailemizle, eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla olduğumuz gibi bir ilişki başladığında da cep telefonu var. Zaten onun bir sürü, eskiden diyorum ya, bir fotoğraf elde etmek çok büyük bir şeydi. Bir insanın birinde fotoğrafı varsa artık onunla ciddi bir yola çıkmış demekti ve onunla bir ilerlemesi gerekiyordu o ilişkinin. Ya yani onun elinde fotoğraflarım var artık, hani bu kadar güvendik birbirimize, bu kadar açıldık anlamına gelirdi bu mektuplarının olması falan. Çok mahrem bir şeydi ve birlikte bir ilişkinin yürüdüğüne işaretti. Bugün zaten sabah kalkıp akşam uyuyuncaya kadar ne yaptığını sosyal medyada paylaşan bir modern dünya insanı var. Merak edilecek çok da bir şey yok. Ve insanlar 24 saat ilişkide, iletişimde, birbirleriyle sürekli yazışma, görüşme, görüntülü konuşma halinde ilgi ve merakı besleyecek, canlı tutacak pek bir şey yok. Bu kadar yoğun iletişimin olduğu yerde de aşk yeşeremiyor çok fazla. Bu böyle tek atımlık barut gibi önce bir parlama, ilgi parlaması, sonra çok kısa sürede sönüyor ve başka yeni hedefler aramaya başlıyor insanlar. Bir de ilişkilerin sağlamlığı yapılan yatırım oranında güçlüdür. Ucuza alan ucuza satar diyor Hazreti Mevlana. İnsanlar neyi çok kolay elde ederlerse en kolay ondan vazgeçerler. Çok kolay ulaştıysa, çok kolay bulduysa onu, çok kolay ilerlettiyse ilişkiyi bir yatırım yapmış olmuyor. Yani yüzünü görmek için günlerce, saatlerce beklemiş birisinin o ilişkiye yaptığı yatırım kadar vereceği bir değer var. Aynı yatırımı yapmamış, aynı çileleri çekmemiş bir insan ne kadar yoruldum ki, ne kadar emek verdim ki feda edemeyeyim diye düşünerek çok rahat o ilişkiyi feda edebilir. Dedelerle torunların arasında böyle bir fark var. Bu olmasın mı, geri döndürülebilir bir şey mi? Açıkçası çok karşısında duramadığımız bir şey şu an bu sosyal medyanın bu kadar hayatlarımıza girmiş olması. Ara ara detokslar yapabiliriz belki farkındalığımızı artırmak için. Yani sıfırlamak, tamamen kullanmamak da pek uygulanabilir bir şey gibi görünmüyor. Ama biraz mahremiyetimizi kendimize saklayarak, paylaşım özel hayatımızdan yapacağımız bir paylaşım için bunu paylaşmalı mıyım? Bunu bilmenin insanlara ne gibi bir faydası var? Ya da bunu bilmelerinin bana nasıl bir faydası var? Bunu neden insanlarla paylaşmak istiyorum gibi birkaç soru sorarak biraz farkındalığımızı artırabiliriz. Yani neden bunu insanların bilmesini istiyorum? Ne hissedeceğim bunu bildiklerinde? Bu yaptığım olayı, işte yediğimi, içtiğimi, giydiğimi, gördüğümü nasıl bir motivasyonla paylaşıyorum? Bunları kendimize sorabiliriz. Biraz mahremiyetimizi kendimize saklayabiliriz. Belki aile arası veya yakın dostlarımızla olan minik bir butik hesapta daha özel ailevi işte bir şeylerimizi paylaşırız ama daha kamuya açık, daha herkese açık hesaplarda biraz daha mahremiyeti korumak bir seçenek olabilir. Bir de real kanlı canlı ortamlarda da eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı görmek, onlarla gerçek sohbetler etmek ve vakit geçirmek olabilir yapabileceğimiz şey. Tümüyle karşı durmak çok mümkün görünmüyor. Tsunami gibi üstümüzden geçen bir dalgayla karşı karşıyayız bu sosyal medya konusunda özellikle. Dediğim gibi biraz mahremiyete dikkat, biraz detoks saatleri, sosyal medya detoksu yapabileceğimiz günler, saatler olursa, bazen telefonu bırakıp elimizden gerçek deneyimlerin, sanal değil de gerçek deneyimlerin peşine düşersek bu bize iyi gelir diye düşünüyorum.
Evet hocam. Bu dedelerle torunlar arasındaki farklardan biri de aslında biraz da mahremiyetin korunumu noktasında herhalde. Çünkü kesinlikle, gerçekten geçmişlerimiz mahremiyeti koruma noktasında çok daha titizlik gösteriyorlardı.
Kesinlikle.
Ama şu an bu titizliği dediğimiz gibi biraz böyle gösterim medeniyetine dönüştürmüş durumdayız. Kesinlikle. Hocam programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşmış bulunuyoruz aslında. Dinleyicilerimize iletmek istediğiniz son mesajlarınızı alabilir miyiz?
Valla dinledikleri için teşekkür ederim. Bu konuda hiçbirimiz daha masum değiliz. Hepimiz bulaşıyoruz ucundan kıyısından. En azından siz şimdi bu podcast'i muhtemelen telefonunuzdan dinliyorsunuz. Belki de bilgisayarınızdan. Aynı anda başka işler yapıyorsunuz. Bu yanıyla güzel. Ben bir şeyler dinlemeyi seviyorum evde. Bir takım işlerle uğraşırken bir yandan açıyorum, merak ettiğim konuları dinliyorum. Özellikle bilimsel alanda iyi hocalarım var, sevdiğim, onları dinliyorum. Bu yanıyla çok güzel. Doğruya, iyiliğe, güzelliğe kullanalım yapabildiğimiz ölçüde. Kendimizi müthiş geliştirebileceğimiz de bir alan. Müthiş de bir nimet. Bizi oyalıyor, tamam, oyalanmaya da ihtiyacımız var. Bazen kafamızı boşaltmaya da ihtiyacımız var. Ama her gün bir şey öğrenmeye, kendimize bir şey katmaya çalışalım. Güzel ve beynimizin full kapasite, tam kapasite çalıştığı yaşlardasınız. O 21 yaşta beyin gelişimimiz zirveye vuruyor. Hayatımızda bir daha hiç olmayacağımız kadar zirvede yani beyin gelişimi. Çok şeyler öğrenebiliriz, kendimize çok şey katabiliriz, ilerisi için heybemizi doldurabiliriz. Bugün ne öğrendim diye sorabiliriz her bir gün kendimize. Bilgi ya da beceri ya da deneyim olarak neler gözlemledim, nelerden haberim oldu. Dünyanın her tarafından, pek çok yaşam biçiminden, pek çok kültürden haberdar olabiliriz. Harika programlar, belgeseller, yapımlar var. Filmler var, aynı şekilde müzik eserleri var. Eğlenme ve boş vakit geçirmek kadar öğrenme ve farklı farklı deneyimlere kucak açma tarafını da kullanalım derim. Bu böyle bir hazinenin üstünde oturup da farkında olmamak gibi bir şey. Sadece vakit öldürmek için kullanmak bu imkanları. Güzel şeyleri de kullanalım derim. Güzel olur. İleride mutlu oluruz kendimize kattığımız her türlü değer için.
Evet Rukiye Hocam, bugün sizinle aşk ve ilişkiler üzerine konuştuk. Doğrusu her insan için hayatının belli dönemlerinde oldukça zorlandıkları, çetrefilli bir konu olmasına rağmen sizin gibi bu konuda uzman bir insandan bilgilenmiş olmak bizlere de, dinleyicilerimize de çok fayda sağladı diye düşünüyorum. İlişkiler yalnızca karşı cinsle değil, tabii daha genel anlamıyla aile bireyleri, iş çevresi ve arkadaş ortamı olarak düşündüğümüzde sosyal hayatımızın her alanında bizi yakından etkiliyor. Konuştuğumuz bu mevzuları hayatlarımızda da uygulayabilmek ve sağlıklı ilişkiler kurmak duasıyla tüm dinleyicilerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Gelecek programda yeni bir konu ve yeni bir konukla beraber olmak üzere selametle kalın.